Ayrım 15. Zor Çiçekler. Hulusi Armağan Yıldırım. Sayfa 170. Bir garip ölmüş diyeler. Okullar kapandıktan sonra çocuk yuvasından yaşları dolduğu, öğrenme güçlüğü çektikleri ve haylaz oldukları için nakilleri yapılan bir grup çocuk, başlarında sosyal hizmet uzmanıyla birlikte yurdumuza geldi. Sosyal serviste kayıt kabul işlemleri yapılırken aynı zamanda çocukları da tanımaya çalışıyordum. İçlerinde oldukça zayıf ve çelimsiz olan Ali hemen fark ediliyordu. Yuvanın bahçesindeki tarla farelerini elindeki bisküvilerle besleyecek kadar kendisine hayvan sevgisine adayan, bu yüzden hep personelin tepkisini çeken sevimli bir çocuk olduğunu öğrenmiştim. Dik başlı bir yapısı vardı. Tanımadığı ve sevmediği kişilere karşı haşin bir üslup takınır, sevdiği kişilere karşı ise sevgisini mimikleriyle belli ederdi. Kayıt işlemleri bittikten sonra yuvanın sosyal hizmet uzmanı ve şoförü çocuklarla vedalaştılar. Çocuklar boş minibüsü hüzünlü bakışlarla gözden kayboluncaya kadar takip ettiler. İçlerinden 2-3 tanesinin gözlerinden yaşlar süzüldüğünü görünce onları topluca sosyal servise davet ettim. Sakinleşinceye kadar onlarla sohbet ettim, yurdun imkanlarından bahsettim. Artık küçük bir çocuk olmadıkları, yetişkin birer delikanlı olduklarını, büyüdükleri ve ortaokul çağına geldikleri için buraya gönderildiklerini, burada birlikte çok güzel günler geçireceğimizi, ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanıma rahatça gelebileceklerini söyledim. Daha sonra onlar için önceden hazırladığımız yatak odalarını gezdirdim. Koridorda giderken Ali'nin elimden tuttuğunu fark ettim. Sanki bırakma beni demek istiyordu. Birlikte el ele yatakhaneleri gezdik. Bir süre sonra elini omzuna atarak gezmeye başladık. Her çocuğu yatakhanedeki daha büyük bir çocuğa emanet ederek yatakhanelere ikişer üçer yerleştirdim. Ali'ye seni nereye yerleştirmemi istersin dediğimde beni abimden ayırma hocam dedi. Ali'yi abisinin olduğu odaya götürdüm, eşyalarını dolabına yerleştirdik. Odadan dışarıya çıktığımda Ali hemen yanıma sokuldu. Anladım ki benden ayrılmak istemiyordu. Birlikte müdür odasına gittik, ben koltuğuma oturdum, o yanımda dikildi. Bundan sonra hep birlikte olacağımızı, onun bu yurdu seveceğini söyledim. ''Burada büyük çocuklar, küçük çocukları ve yeni gelenleri dövüyormuş, öyle mi?'' diye ürkek bir ses tonuyla sordu. ''Bunu kim söyledi?'' dediğimde, ''Yuvada bizi yaramazlık yaparsanız sizi o yurda göndeririz, görürsünüz gününüzü'' diye korkuturlardı dedi. ''Sana bir şey yapamazlar, hem burası sana söyledikleri gibi bir yer değil gibilerinden sözlerle teselli ettim. Benden aldığı cesaretle, ''Tamam o zaman'' deyip yatakhanenin yolunu tuttu. Ali'nin yurtta hiç ziyaretçisi gelmediği için bütün yaz abisiyle birlikte yurtta kaldı. Abisinin uysal yapısına karşılık Ali daha hareketli ve hırçın bir çocuktu. Okullar başladığında okula yazdırdık. Öğrenme güçlüğü çektiği için okul döneminde hep öğretmenlerinden şikayet duyar olduk. Bütün uyarılarımıza rağmen okuldaki öğretmenleri ve idareciler ödev yapmadığından, defter kitap getirmediğinden, kılık kıyafetine özen göstermediğinden, diğer öğrencilerle kavga ettiğinden, devamsızlık yaptığından şikayet ediyorlardı. Biz de ısrarla bu çocuğun zihinsel kapasitesinin bu kadar olduğunu, onu bu haliyle kabul etmeleri gerektiğini söyleyip duruyorduk. Ali her sene okula bir şevkle başlar, dönem sonuna doğru devamsızlıktan sınıfta kalırdı. Yurtta boş boş gezmesin diye onu yurdun iş atölyesine yerleştirmiştik. Atölyede okuldakinin aksine düzenli bir şekilde çalışıyordu. Atölyedeki diğer büyük çocuklar ona kol kanat germişler ve ağabeylik yapmaya başlamışlardı. O artık atölyede daha mutluydu. Ne zaman başı sıkışsa yanıma gelirdi. Yıllar sonra Ali'nin babası yurda ziyarete gelmişti. Ali babasının yurda geldiğini öğrenince yatakhanedeki ranzanın altına saklanmıştı. Yanına gidip babasının geldiğini, kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Görüşmek istemediğini, onun kendisine babalık yapmadığını söyleyerek ağlamıştı. Zorla ranzanın altından çıkardım. Benim hatırıma babasıyla kerhen görüştü. Ali'nin babasını o görüşmeden sonra bir daha görmedik. Bir gün bir akşam üzeri çocuklar Ali'nin ateşler içinde yatakhanede yattığını söylediler. Hemen yanına gittim. Elimi aldığına uzattım. Ateşten kıpkırmızı olmuştu. Çocuklarla beraber yurdun yanı başındaki hastanenin acil servisine götürdük. Muayeneden sonra doktor acilen Keçiören'deki sanatoryuma götürmemizi söyledi. Bunun üzerine ben Ali'yi omuzlayarak kendi arabama bindirdim ve sanatoryuma götürdüm. Ali yolda kendinden geçmiş haldeydi. Hastaneye vardığımızda yarı baygın vaziyetteydi ve yürüyecek hali yoktu. Ali'yi sırtıma yükledim ve hastanenin uzun koridorlarından sonra sonra geçerek nihayet doktorun odasına geldim. Sırtımdan indirip muayene masasına yatırdım. Doktor ter içinde kaldığımı görünce oğlunuz mu dedi. Ben tereddüt etmeden ve fazla izah etme lüzumu görmeden evet oğlum dedim. Ali sanatoryumda birkaç ay yattı. Sürekli ziyaretine gittim. Hastaneden çıkarıp yurda getirdikten sonra bana daha çok bağlanmıştı. Eski hırçınlıklarından eser kalmamıştı. Yozgat'a tayinim çıktığında çok üzülmüş ve bana ''Hocam eğer seni sürdülerse çatıya çıkarım, bütün kiremitleri fırlatırım.'' demişti. ''Kendi isteğimle gidiyorum.'' diyerek teselli etmiştim. Yozgat'a gittikten sonra Ali gibi pek çok çocukla irtibatım kesilmişti. Sürekli arayan çocuklarım sayesinde Ali'den ve diğer çocuklardan haber alıyordum. Ali reşit olduktan sonra ilk öğretimi bitiremediği için işe girememiş ve yurttan ayrılan diğer çocukların tuttukları evlerde kalmaya başlamış. Arkadaşları memur olup maaş alırken Ali işsiz kalmış. Bu durum onu derinden etkilemiş ve bu boşlukta madde bağımlısı çocuklarla arkadaşlık etmeye başlamış. Bir pazar günü çocuklardan biri telefon ederek Ali'nin kendisini asarak intihar ettiğini söyleyince içimden bir şeylerin koptuğunu hissettim. Arkadaşlarına son günlerinde Ali'nin neler yaşadığını sorduğumda abisiyle iletişiminin koptuğunu, kullandığı uçucu maddelerin dozunu arttırdığını öğrendim. Anlatılanlara göre olaydan bir gün önce babasını aramış, babası beni niye arıyorsun, gene ne isteyeceksin diye sormuş. Sadece sesini duymak istedim, ne var bunda demesi üzerine babasının ileri geri konuştuğunu, Ali'nin de telefonu sinirden eliyle parçalayarak kırdığını ve aynı günün gecesinde yoğun madde kullandığını, herkes yattıktan sonra da gece yarısı evden ayrılarak dışarıda bir direğin tepesine çıkarak kendini astığını öğrendim. Cenaze törenine haberi duyan onlarca çocukla birlikte ağabeyi, akrabaları ve babası da gelmişti. Babası Ali'nin başka bir mezarlığa gömülmesini istiyordu. Ali'nin ağabeyi ve çocuklar ise Ali'nin uzun yıllarını geçirdiği yurdun yakınındaki mezarlığa gömülmesini istiyorlardı. Ayrıca Ali birkaç hafta önce ölünce oraya gömülmek istediğini söylemiş. Polisler önce babayı haklı buldular. Fakat ağabeyi ve arkadaşlarını dinleyince çocuklara hak verip cenazenin istedikleri yere götürülmesine izin verdiler. Bu manzara çocuklarına karşı ilgisiz bir babaya en büyük ceza olsa gerekti. Yurttaki çocukların yıllar önceleri cin lakabı taktıkları Ali'yi, yağmurlu bir pazar gününde kardeşinden öte sevdiği arkadaşları ile birlikte vasiyeti üzerine istediği mezarlığa defnettik. Yıllar önce hastalandığında sırtımda taşıdığım cin Ali'yi, şimdi son yolculuğuna uğurlarken de mezara kendi ellerimle indiriyordum. Dünyada rahat yüzü görmedin Ali. Öbür dünyaya çıkasın sağ salim. Cinler değil, melekler yoldaşın olsun Ali'm. Kurnaz Bakkal. Bizim yurdumuzun bulunduğu mahalle geneli tek katlı bahçeli evlerden oluşan ve ekseriyetle Balkan muhacirlerinin ikamet ettiği bir yerde. Tren garına ve ana yola yakın olan mahallenin ismi İstasyon Mahallesi'ydi. Yurda gelmek isteyenler bu mahalledeki bahçeli evlerin arasından geçerlerdi. Bizim çocuklarımız da bu mahallenin ara sokaklarından geçerek gelir giderlerdi. Tek katlı, müstakil ve bahçesinde her türlü meyve ağaçlarının ve sebzelerin olduğu bu evler bizim çocuklarımız için dalından meyve yemenin özlemini giderdikleri imrenilesi yuvaydı. Avlusunda çocukların cıvıldayarak oyun oynadığı, annelerin çamaşır astığı, babaların bahçe suladığı, horozların öttüğü, tavukların ve civcivlerin yem yediği, kedilerin oynaştığı, serçelerin ve saka kuşlarının ötüştüğü, kızların ip atladığı, köpeklerin havladığı, ihtiyarların bahçedeki kanepede güneşlendiği, yoldan geçenlerin birbirini içten selamladığı, komşuların akrabadan öte yakınlıklarının olduğu hayat dolu mütevazı evlerde. Yurda gelip giderken bu mahallenin hayat damarları olan bu sokaklardan geçmeyi çok severdim. Çoğunlukla farklı sokaklardan geçerek gitmeyi ve avlulardaki canlı ve hareketli hayatı gözlemlemeyi tercih ederdim. Aşina simalarla selamlaşıp, çocuklarla şakalaşıp, ara sokakların sıcak havasını teneffüs ederek, adeta sabah işe başlarken kendime enerji ve hayat iksiri enjekte ederdim. Bu sokaklardan yürüyerek işe gittiğim günler kendimi daha enerjik hissederdim. Arabayla hiçbir yere takılmadan gittiğimde ise o enerjiyi kendimde bulamazdım. Mahallemizin caddeye bakan köşesinde duvarları briketten derme çatma küçük bir bakkal dükkanı vardı. İstasyona yakın marketlere göre bu bakkal oldukça köhneydi. Fakat onlardan farkı yurda yakın olmasıydı. Çocuklara biz harçlık adı altında her ay miktarı yönetmelik tarafından belirlenen ve yaş grubuna göre farklılık arz eden cüzi bir para verirdik. Bu aylık harçlık günlüğe bölündüğünde 1-2 lirayı geçmezdi. Bu da akranları olan aileli ya da mahalleli çocuklarla karşılaştırıldığında hiç hükmündeydi. Buna rağmen bizim çocuklarımız harçlık gününü iple çekerdi. Yurttaki grup sorumlusu dediğimiz öğretmen ve diğer meslek elemanları harçlıkları bir deftere imza attırarak ve çoğunlukla haftalık dilimler halinde dörde bölerek dağıtırdı. Liseye giden ya da daha yetişkin olan çocuklara bir defada hepsi birden verilirdi. Harçlığı alan çocuklar sevinçle hiç vakit kaybetmeden koşarak soluğu bakkalda alırdı. Diğer zamanlar sinek avlayan bakkal, biz harçlıkları dağıtmaya başladığımızda hareketlenir ve neşelenirdi. Bakkalda ailelerin ihtiyaçlarından çok çocukların sevdiği ürünler raflarda yer alırdı. 50'li yaşlardaki bakkal sabah erkenden dükkanını açar, dükkan açılmadan gelen süt ve ekmek kasasını içeriye alır, çocukların gelmesini beklerdi. Bakkala önce mahalledeki çocuklar anne babalarının sabah kahvaltısı için almalarını istediği ekmek, zeytin, yumurta ve benzeri siparişleri almak üzere gelirdi. Çocuklar anne babalarının istediklerini alır, artan para ile de kendilerine sakız, çikolata gibi abur cuburlar alarak evlerinin yolunu tutardı. Sabah siparişlerini müşterilere veren bakkal, kuşluk vakti gelen giden olmayınca dükkanın önüne eski bir ahşap sandalye atıp otururdu. İri cüssesinin altında sandalye görünmez olurdu. Gelen gidenin selamlarını alır hal hatır sorardı. Dükkanın önünden her gelip geçişimizde biz de selam verir hal hatır sorardık. Çocuklara da zaman zaman harçlıklarını ne zaman alacaklarını sorardı. Harçlıkların dağıtılacağı günü öğrendiğinde sabah erkenden gelir, çocukların sevdiği bazı ürünleri dükkanın dışında sergilerdi. Yüzünde de keyifli bir tebessüm hali belirirdi. Yurttaki grup sorumluları harçlıkları dağıtmaya başladığında çocukların çoğu soluğu bu bakkalda alırdı. Zaten küçücük olan dükkan çocuklarla dolup taştığında bakkalın yüzündeki tebessüm yerini sırıtmaya kesik kesik gülüşlere bırakırdı. Çocukların izdihamına ise tatlı uyarılar yaparak acele etmeyin, sakin olun çocuklar, benim dükkanda hepinize yetecek şey var derdi. Dükkana bizlerden biri giderse, çocuklar durun hocanızın işini görelim, sonra size sıra geleceklerdi. Çocuklar kısa sürede raflardaki ürünleri bitirirdi. Tasarruf duygusu fazla gelişmemiş olan bizim çocuklarımız, harçlıkların tamamını aldıkları gün bitirir, sonra da hayıflanırlardı. Bazı büyük çocuklar istasyon caddesi üzerindeki marketlere gider ve harçlıklarını orada harcardı. Aynı paraya başka dükkandan daha fazla ürün alan çocuklar yurda geldiklerinde övünerek bizim bakkalın onları kazıkladığını söylerdi. Sonradan anladık ki bizim kurnaz bakkal harçlık günlerinde fiyatları 2 kat arttırıyor, çocuklar ürünleri bitirince fiyatları tekrar indiriyordu. Çocuklar bir an önce özlemini çektikleri sakız, çikolata, lokum, meşrubat ve benzeri ürünleri almaya şartlanırdı. Bu davranış sanki istemsiz gibiydi. Çocuklar bakkalın fiyatları arttırdığını bildikleri halde alışveriş yapmaya devam ederler. Yurda geldiklerinde de bize bakkalın onları kandırdığını söylerlerdi. Bir gün çocukların bu sitemlerine sessiz kalmayarak gidip durumu bakkala söylediğimde pişkin bir şekilde "Öyle bir şey yok hocam, zamlardan haberiniz yok galiba" deyip kendini haklı çıkarmaya çalışmıştı. Bunun üzerine çocukları ikaz edip "Madem kazıklandığınızı söylüyorsunuz o halde siz de oradan alışveriş yapmayın" dedim. Bu ikazımı bazı büyük çocuklar dikkate alıp alışveriş yapmamaya başlamıştı. Fakat küçük çocukların neredeyse tamamı yine aynı bakkaldan alışveriş yapmaya devam ediyordu. Bir sabah evden işe gelirken bakkalın sandalyede oturup sinirli bir şekilde homurdandığını gördüğümde selam verdim. Selamımı almadan "Hocam sizin çocuklar dükkanımı soymuşlar" dedi. "Ben geçmiş olsun, umarım fazla zarar yoktur" dedim. "Kasadaki paraya dokunmamışlar. Fakat ne kadar ciklet, cips, çikolata, şekerleme varsa götürmüşler" deyince "Neyse geçmiş olsun, gelen mala gelsin" diyerek teselli etmeye çalıştım. Oradan ayrılıp yurda gittiğimde çocukların çoğunun ağzında sakızla balon patlattıklarını görünce konuyu anlamıştım. Meğer birkaç çocuk zaten dokunsan yıkılacak gibi duran bakkala girip kendi tabirleriyle dükkanı patlatmışlardı. Aradan birkaç hafta geçmişti. Bir gün yine dükkanın önünden geçerken bakkal selam verdi ve yeni yaptırdığı pencere ve kapı demirlerini göstererek kendinden emin bir şekilde "Hocam şimdi de girsinler de görelim bakalım" dedi. "Ben de iyi düşünmüşsün, lakin bence zam yapmasan bu masrafa gerek kalmaz" dedim. Yaptığını haklı çıkarır bir kararlılıkla "Zam yapmazsan bu çark döner mi hiç?" deyince onu kararından döndüremeyeceğimi anladım. Bizim kurnaz bakkalın bu son hamlesini çocuklar görmüştü. Kurnaz bakkal tipik zam oyununu yine oynamaya devam ediyordu. Aradan epey bir zaman geçmişti. Yine bir sabah dükkanın önünden geçerken üzgün bir şekilde sandalyesinde oturan bakkal yine selamımı almadı. Bir şeyler olduğunu anlamıştım. Benim sormama fırsat bırakmadan sinirli bir şekilde ellerini iki yana açıp "Bu kadarına da pes vallahi. Bu çocuklara kilit de dayanmıyor, demir de. Şeytanın aklına gelmez hocam yaptıkları" deyince çocukların bakkala nasıl girdiklerini ben de merak etmeye başladım. Bakkala sorup da yarısını daha da fazla deşmemek için "Büyük geçmiş olsun, ben bu işi kimlerin yaptığını öğrenir bir çaresine bakarım" deyip oradan ayrıldım. Yurda geldiğimde yine küçük çocukların ağızlarında ve ellerinde sakızları görünce büyük çocuklardan birkaçını sosyal servise çağırdım. Küçük bir sorgudan geçirip bu işi kimlerin yaptığını öğrendim. Bizim yurt metropollerden birinde olduğu için aynı zamanda sokak çocukları ve suça bulaşmış çocukların da ilk kabul istasyonu gibiydi. Yurdumuza gelen bu çocuklar şimdiki gibi müstakil bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezi olmadığı için bizim yurttaki çocuklarımızın arasında barındırılıyor, aynı yatakhaneyi ve aynı mekanı paylaşıyorlardı. Bazen bu çocukların yurdumuzda 6 ay, 1 sene hatta birkaç yıl kaldıkları oluyordu. Tabii ki beraberlerinde getirdikleri her türlü olumsuz davranış modellerini çocuklarımızdan meyilli olanlara uygulamalı bir şekilde öğretiyorlardı. Eskilerin de dediği gibi kıratın yanında yatan ya huyundan ya suyundan etkilenirmiş. Bizim çocuklardan birkaç tanesi de bu kır atların huyundan etkilenmişti. Çocukların anlattıklarına göre bu kır atlardan 3 tanesi yanlarına küçük bir çocuğu da alarak dükkanın yanına gelmişler. Bakkalın kapı ve pencereleri demirli olduğu için küçük bir keşif yapmışlar. Dükkanın çatısına tırmanmış, ufaklığı ayaklarından sağlam bir urganla bağlayarak bacadan sarkıtıp içeriye girmeyi başarmışlar. Dükkandan sakız, şekerleme, cips ve biraz da sigara alarak oradan uzaklaşmışlar. Yine kasaya dokunmamışlar. Büyük çocukları seferber edip bu talandan arta kalan malları toplattım. Suça karışan çocukları bir daha böyle bir işe kalkışırlarsa yurttan atacağımı, sicillerinin bozulacağını, bir daha işe giremeyeceklerini, bu davranışlarının ömür boyu alınlarında bir leke gibi kalacağını söyleyerek uyardım. Uzun bir nutukla yaptıklarının kabul edilemez bir davranış olduğunu söyledim. Onlar ben nutuk atarken ara sıra soluklandığımda "Hocam, Göbekli bakkal bizi göz göre göre kazıklıyordu. İstesek onun kasasını da patlatırdık. Biz ona bir ders vermek istedik gibi sözler söylüyor. Ben bu sözlere rağmen nutuğuma devam ediyordum. Sinirim yatışınca yanıma büyük çocuklardan iki tanesini de alarak talandan arta kalan malları iki büyük torbaya koydurup bakkala götürdüm. Çocuklardan kurtarabildiğim bu kadar. İnşallah bir daha olmaz. İstersen karakola gidip şikayetçi olabilirsin deyince yutkundu. Yok hocam, buna biraz da ben sebep oldum herhalde. Hanım bana sen bu yetimleri kandırıp paralarını alıyorsun. Bu sana müstahak. Evimize haram para sokuyorsun. Onlar yine insaflı davranmışlar, kasanı çalmamışlar. Bu sana ders olsun dedi. Ben de düşündüm, hanıma hak verdim. Şikayetçi olmayacağım dedi. Şaşırma sırası bize gelmişti. Yılların kurnaz bakkalı insafa gelmiş ve bizi büyük bir şaşkınlığa gark etmişti. Ben ve yanımdaki iki büyük çocuk her şeye rağmen bu işi yapan çocuklar adına özür dileyip oradan ayrılmıştık. O günden sonra bakkalın bize ve bizim çocuklarımıza bakışı değişmişti. Bakkal yine aynı bakkal dükkanıydı. Ancak artık çocuklara daha iyi davranıyordu. Çocukların gözünde kurnaz bakkal artık tonton bakkal amca olmuştu. Beni en çok şaşırtan da cimriliğiyle maruf olan bakkalın bir kurban bayramı günü yurda kurban getirerek yıllarca ekmeğini yediği çocuklara ekmeğinden arttırarak kurban kesmesiydi. Anladım ki bir musibet bin nasihatten evla, yani üstünmüş. 15. ayrımın sonu. Sayfa 181.